Kitabın adı Kusursuz Tuzak. Yazarı Lisa Gardner. 5. ayrım. Bu arada Kimberly banyoya giderek yüzünü soğuk suyla yıkamış ve tam anlamıyla uyanmıştı. Mac, kraliçe boyu olan yataklarına geri dönmüş ama yatmamıştı. Oturduğu yerden düşünceli gözlerle Kimberly'yi izliyordu. Kimberly dolabından temiz iç çamaşırı çıkarırken Mac hala tek kelime bile etmemişti. Tartışma 3 ay öncesine dayanıyordu ve yakın zamanda da çözülecekmiş gibi görünmüyordu. Kimberly, FBI standartları için bile zorlu olan bir dava üstlenmişti. 911 karakolunun suç bölümü. Ulusal güvenliğin daha iyi çalışabilmesi için boşaltılmıştı. Atlanta Şiddet Suçları Bürosu'nun 16 ajandan oluşan ekibi 9'a düşürülmüştü ve bu, haftalık 40 saat olan mesainin 70 saatlik maratona dönmesi demekti. Günler rutin olarak saat sabah 9'da başlıyor ve gece yarılarına kadar devam ediyordu. Kimberly sanki bu yetmezmiş gibi bir de dışarıdan DTE'ye katılmıştı ve bu da uçak kazalarını, banka soygunlarını, rehine alınma durumlarını, kaçırılma olaylarını ve tarikat liderlerinin ara sıra yaptıkları güç gösterilerini içine alan, stresi yüksek görevler yüzünden yılda 40-50 defa çağrılması anlamına geliyordu. Ajanlar, dışarıdan katıldıkları için ekstra eğitim almalarına rağmen ekstra kazanç elde edemiyorlar, sadece çağrıldıkları için hizmet ediyorlardı. Yani mükafatları işin kendisinden başka bir şey değildi. Mac, onun neden kendini kanıtlamak için bu kadar çok çalışmaya ihtiyacı olduğunu sorgulamaya başladığında, Kimberly henüz 4 haftalık hamileydi. Belki tekrar büro işinde, veya daha da iyisi Rachel Charles'ın sağlık dolandırıcılığı departmanına transfer olup çalışmaya devam edebilirdi. Rachel yılda sadece 5 davaya bakıyordu. Tamam, davalar hassas dosyalama işi gerektiriyordu ama tamamlama süreleri de hem Rachel'ın DTE'yi idare etmesine hem de Kimberly'nin bebek sahibi olmasına yetecek kadar uzundu. İş önemli ve değerli bir işti. Daha doğrusu Mac'in her zaman söylemekten hoşlandığı üzere, dolandırıcılık büronun kalbi ve ruhuydu. Mac böyle düşünürken Kimberly, 6 aylığını Afganistan'a giderek antiterör grubunda çalışmayı teklif edince, Mac'in bunu takiben 1-2 gün ağzını bıçak açmamıştı. FBI'da her şey, büronun ihtiyaçlarına göre belirlenmekteydi. Neden yeni ajanlar ilk görevleri için tercih haklarını ofis işinde çalışmaktan yana kullanamıyorlardı? Neden Chicago ofisinde eleman açığı olduğu halde, Chicago'dan mezun olan yeni bir ajanı çalışması için Arkansas'a yolluyorlardı? Çünkü en başından beri baştaki güçler, herkesin manda altına alınmış olmanın ne demek olduğunu kavradığından emin olmak istiyorlardı. Ki bu da büronun isteklerinin önce gelmesi demekti. Amerikan hükümetine hizmet ederek, Amerikan halkını koruyordun ve bu eğer FBI için çalışıyorsan, sırtına ordu mensuplarının taşıdığından bile fazla bir yük bineceği anlamına geliyordu. Büronun Kimberly'ye ihtiyaç duyduğu yer şiddet suçlularıydı. İşinde iyi, sahada tecrübeliydi. Ayrıca şimdi naklini isterse birçoğunun çocuk sahibi olduğu erkek takım arkadaşlarına karşı da haksızlık yapmış olacaktı. Şimdi tişörtü üzerindeydi ve uzun zamandır önüne kapatamadığı siyah ceketini giyiyordu ama ceket önü açıkken o kadar da kötü durmamıştı. Aynada kendine baktı. Karşıdan baktığında onun hamile olduğunu asla anlayamazdın ama yan döndüğünde başka bir tekme. Avuç içini tekrar karnına doğru bastırdı ve yüzünde hüzünlü bir gülümseme belirdi. Çünkü Tanrı yardımcısı olsun, işini ne kadar seviyorsa bunu da o kadar çok seviyordu artık. Yatağa doğru giderek uzanıp Mac'i yanağından öptü. Ben haklıyım. Sen de haksız dedi. Söylediğim tek bir kelimeyi bile dinlemedin. Yo, hayır, dinledim. Mac, onu başının arkasından tutarak daha ciddi bir öpücük için kendine çekti. İkisi de evi asla sinirli bir şekilde terk etmemenin ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Her şey farklı artık dedi Mac. Biliyorum Mac. Beli lastikli külot giyen tek kişi benim. Endişeleniyorum. Gerek yok. Geçen haftaki kontrole göre anne de bebek de çok iyi durumda. Biraz yumuşayarak içecekti. 8 ile 12 hafta Mac, istediğim tek şey evden daha büyük bir hale gelmeden evvel son bir pencere. Ondan sonra bütün isteklerini yapmak zorunda kalacağım zaten. Çünkü ayakkabılarımı bile sen olmadan giyemeyecek duruma geleceğim. Son kez onu öptü ve öperken, Mac'in çenesindeki direnci hissederek doğruldu ve kapıya doğru yöneldi. Mac'in son sözlerini de duydu. Hiç konuşmadığı bir andı ve muhtemelen böyle anlarda asla tek bir söz bile etmezdi ama onunla arasındaki havada asılı kalırlardı. Babası için de bir onun ihtiyaçları ilk sıradaydı ve bu durum bütün ailesini yok etmişti. 4. İlk ısırık genelde acısızdır. Kahverengi keşiş örümceği. Michael F. Potter, şehir böcek bilimcisi. Kentucky Üniversitesi Ziraat Bölümü. Sandy Springs, Atlanta'nın 25 kilometre kuzeyinde, 285 ve 400 numaralı otoyolların arasında kalıyordu. 4 hastane, 500 civarında firma ve elbette adına uygun olarak kaynak sularıyla merkezi bir yerleşim yeriydi. Aile kenti imajını terk edince gece hayatıyla tanınmaya başlamıştı. Sabah 4'e kadar açık olan barları ve her zaman yeni müşterilere aç olan masaj salonlarıyla ünlenmişti. Genç, yaşlı, erkek, kadın, sarhoş ya da ayık Sandy Springs'te iyi vakit geçirebilirdi. Bu durum, yöre sakinlerini gerçekten rahatsız etmeye başlamıştı. Böylece Haziran 2005'te şehir olmak için inanılmaz bir oy çoğunluğuyla birleşerek bir anda eyaletin en geniş 7. kenti olmuşlardı. Yepyeni şehir meclisinin aldığı ilk karar netti. Polis departmanını daha sert bir hale getir ve bölgedeki istenmeyen unsurların kafasını ez. Sandy Springs kentsel bir değişim geçirmeye başlıyor ve şehirde gerçekten de birbirinden güzel, son moda restoranlar açılıyordu. Kimberly henüz yeni polis teşkilatıyla çalışmamıştı. Polis teşkilatının ya orta sınıf bir kentte ikinci kariyerlerine başlayan 50 yaşlarında emekli eyalet polislerinden ya da okuldan yeni mezun olmuş çaylaklardan oluştuğunu tahmin edebiliyordu. Haklı çıkacak ve her iki türle de karşılaşacaktı. Onu kapıda bekleyen çocuğun sakallarının çıkmasına daha birkaç sene vardı. Diğer taraftan, saçları seyrelmiş gece komiserinin kariyer yollarında bir tur atmış olduğu belli oluyordu. Kimberly'nin elini sıcakkanlı bir tavırla sıktı ve başıyla çocuğu işaret ederek, "Beni bu köpek yavrusuyla çalıştırdıklarına inanabiliyor musun?" der gibi baktı. Bu bakış yeterli olmaz endişesiyle üstüne bir de gülümsedi ve göz kırptı. Kimberly ne gülümsedi ne de komiser Trevor'ın göz kırpmasına cevap olacak bir şey yaptı. "Kızı gece saat 1'den kısa bir süre sonra yakaladık," diye bildirdi Trevor. Marta istasyonunda iş bekliyordu. "Tren istasyonunda mı bekliyormuş?" diye kendine hakim olamadan sordu Kimberly. Kızın masaj salonlarından birine yapılan bir baskında yakalandığını düşünmüştü. Sokakta çalışanlar Fulton Sanayi Bulvarı civarında takılırlardı. Teoride Sandy Springs istasyonda iş beklemek gibi bir şey için fazlasıyla şık bir yerdi. "Böyle şeyler oluyor," dedi Trevor. "Özellikle biz mekan baskınlarını arttırdıktan sonra başladı. Bazıları disko güruhlarının arasına karışıp göze batmamaya çalışıyor ama fahişelerin etlerini daha az göstermeleri ayırıcı bir özellik oluyor. Bazıları ise lanet olsun ki uyuşturucudan bitmiş oluyorlar veya piyasaya yeni kızları düşürmek için uğraşanlar da var. Bilirsin, kümesteki malları tazelemek gerek." Trevor çenesini kaldırdı. Besbelli ki pedereli etkilemek istiyordu. Kimberly, onun bu işten önce muhtemelen güvenlik görevlisi olarak çalışmış olduğuna karar verdi. Ya da üniforma giymesini sağlayacak buna benzer herhangi bir şey yapmış olmalıydı. Çocuk gözden kaybolmuştu. Kimberly bu işte Trevor'ın parmağı olduğundan şüphelendi. Anlaşılan, bunun kendi gösterisi olmasını istemişti. Burnunun kemerini tutarak uçak kazasının olduğu yerde olmayı arzu etti. Trevor'dan tutuklama raporunu istedi ve raporun bir kopyasını eline alınca şöyle bir göz gezdirdi. Zaman, yer, başka aktiviteler. Her şey kitaba uygun görünüyordu. Kız cebinde 28 gram metafetaminle yakalanmıştı. Ve bir süre içeride yatacağı benziyordu. Tabii Delilah Rose da kendisinin federaller için önemli bir bilgi kaynağı olduğu hususuna ısrar etmeyi uygun görmüştü. "Onunla konuşacağım," dedi Kimberly. "Mesele uyuşturucu mu?" diye atıldı Trevor. "Kız bir satıcının ya da şebekenin ismini mi verecek?" "Kahrolasıca Matt. Bütün eyalete yayılmaya başladı. Büyük birinin ismini vermesini sağlayın. Ufak tefek şeylerle kurtulmasın. Eyalet çok büyük çaplı bir tutuklama yapmaya hazır. Bunu aklımda tutarım dedi Kimberly, soğuk bir tavırla. Kızı nereye koydunuz? Trevor onu nezarethane yerine, ispiyoncu olmanın avantajlarından bir diğeri olan sorgulama odasına götürmüştü. Delilah bu ufak odada oturmuş diyet kola içiyordu. Gece işi için hiç de fena sayılmazdı. Kimberly, kapının dışında durarak tek yönlü camdan içeride oturan haber kaynağına ilk kez baktı. Yüzünde herhangi bir ifade değişikliği göstermeden çabucak ilk izlenimlerini edinmişti. Eyaletteki fahişelerin büyük çoğunluğunun Afrika Amerikalı veya masaj salonlarında çalışanların Asyalı olmasına karşın Delilah Rose sürpriz bir şekilde beyazdı. Lekeli cildi, hızlı ve sert yaşamış bir kadının kirli sarı saçlarıyla kız 20'li yaşların başında gözüküyordu. Kimberly orada dururken kız başını düşmanca kaldırarak aynaya baktı. Açık mavi gözleri, sert köşeli çenesiyle ayık ve çetin görünüyordu. Güzel. Bundan sonrasını ben hallederim dedi Kimberly polislere. Aradığınız için teşekkürler. Sorun değil, neler olduğunu haber verdiğiniz için teşekkür ederim diye tekrarladı Kimberly ve çam yarması komiseri geçerek ufak odaya girdi. Kimberly acele etmedi. Kapıyı kapattı, plastik sandalyeyi çekti ve oturdu. Ceketinin iç cebinden ufak bir kayıt cihazı çıkararak masaya koyduktan sonra ufak bir not defteriyle iki tane kalem çıkardı. En sonunda saatini bir seremoni edasıyla kontrol ederek zamanı not defterinin başına yazdı. Sonra kalemi kenara bıraktı, arkasına yaslanıp kollarını göğsünde kovuşturarak Delilah Rose'a bakmaya başladı. Bir dakika, iki dakika, sonra üç. Kimberly, komiser Trevor'ın camın öbür yanından izleyip izlemediğini merak etti. Eğer izliyorsa, bu gösteri yüzünden sabrının taşmakta olduğu şüphe götürmezdi. Kız iyiydi ama Kimberly daha iyiydi. Önce Delilah pes etti. Kolasını aldı ama sonra, içinin boş olduğunu anlayınca sinirli bir şekilde masaya geri koydu. Bir tane daha ister misin diye sordu Kimberly sessizce. Hayır, teşekkür ederim. Ah şu görgü kuralları. Çoğu şüpheli veya ispiyoncu belki de çocukluklarından kalma bir alışkanlıkla bu sihirli kelimeyi kanun çalışanları üstünde denemeye kalkarak nazik davranırlardı. En azından başlangıçta. Kimberly tekrar sessizliğe büründü. Kız boğazını temizledikten sonra kola kutusuyla oynamaya başladı. Beni sinirlendirmeye çalışıyorsun dedi kız en sonunda. Bunu somurtarak ve hafifçe özür dilermiş gibi söylemişti. Kafan iyi mi Delilah Rose? Hayır. Polis seni Matt'le yakaladıklarını söyledi. Uyuşturucu işi yapmam asla. Sadece bir arkadaş için saklıyordum. Onun Matt olduğunu nereden bilecektim ki? İçki içer misin? Ara sıra ama bu akşam değil. Anlıyorum. Peki öyleyse. Ne yapıyordun bu akşam? Kahretsin. Tavır belirmeye başlamıştı. Bu akşam hiçbir şey yapmıyordum. Dans etmek için bir gece kulübüne uğradım. Sonra eve gitmek için Marta'ya yetişmeye çalışıyordum. Ulaşım araçlarını kullanmak ne zamandan beri suç oldu? Kimberly sadece kızın kıyafetine bakmakla yetindi. Denizci mavisi ceketin altına giydiği şey bu mevsim için oldukça inceydi. Kız sanki tayt reklamı yapıyormuş gibi giyinmişti. Patlıcan rengi mini etek, göğüslerinin kenardan taşmasına yol açacak kadar dar, patlıcan renginde bir büstiyer vardı üstünde. Ayaklarına ise 10 santim yüksekliğinde ince topuklu ayakkabılar giymişti. Kimberly, kızın göbeğinde örümcek ağına benzer bir dövme olduğunu gördü. Kız bilerek, tişörtünü aşağıya doğru çekiştirerek, dövmeyi örtmeye çalışmadan hemen önce gözüne çarpmıştı. Kızın ensesinde bir dövme daha vardı. Örümceğin biri saçlarına tırmanıyordu. Kim yaptı diye sordu Kimberly, kızın ensesini işaret ederek. Hatırlamıyorum. Karnındaki ağ güzelmiş. Göbek deliğindeki halka nedir? Ağ için bir örümcek mi? Zekice. Kız hiçbir şey söylemedi. Çenesini düşmanca bir şekilde kapamıştı. Kimberly bir dakika daha durduktan sonra bunun yeterli olduğuna karar vererek doğruldu. Önce kayıt cihazını, sonra not defterini ve son olarak da kalemlerden birini aldı. Neler oluyor diye bağırdı Delilah. Affedersin diye sakince sordu Kimberly. Kayıt cihazını cebine sokarken. Hangi cehenneme gidiyorsun? Daha bana soru bile sormadın. Nasıl bir FBI ajanısın sen? Kimberly omzunu silkti. Hiçbir şey yapmıyor olduğunu söyledin. Uyuşturucunun sana ait olmadığını iddia ediyorsun. Tamam o zaman, sen Bakire Meryem'sin ve ben de uyumaya gidiyorum. Kimberly ikinci kalemi almak için uzandığında, kız onu bileğinden yakaladı. Zayıf ve iyi beslenmediği belli olan biri için Delilah Rose oldukça kuvvetliydi. Kimberly adına çaresizlik denen bu gücü iyi tanırdı. Yavaş bir şekilde kızın açık renk gözlerine baktı. Seni tanımıyorum, hiç karşılaşmadık. Yani bu, senin benim bilgi kaynağım olmadığın anlamına ve Sandy Springs'in seninle ne isterse onu yapabileceği anlamına geliyor. Şimdi ya hemen bileğimi bırakırsın veya seni buna pişman ederim. Seninle konuşmam gerek. 6 dakikadır burada olmama rağmen söyleyecek bir şey bulamadın. Komiser Nemrut'un dinlemesini istemiyorum. Kız, Kimberly'nin bileğini bırakmıştı ve tek yönlü cama doğru kaçamak, ürkekçe bakışlar atıyordu. Komiser Trevor seni ilgilendirmez. Seni ilgilendiren kişi benim ve hala burada kalmam için bana bir neden göstermiş değilsin. Kimberly kalemi alarak ceketinin cebine yerleştirdi. Beni öldürecek. Komiser Trevor mı? Hayır hayır o adam. Adını bilmiyorum. Yani gerçek adını. Kendine Bay Dinkara diyor. Biz kızlar ona örümcek adam diyoruz. Bay Dinkara. Bilirsin. Arakna ve Dinkara. Çevirenin notu. Arakna, mitolojide örümcekler kraliçesi ve örümceklere verilen ad. Hani nasıl derler? Bir anagram yani bir çevrik kelime. Aa hadi ama. Kimberly kendine engel olamamıştı. Gözlerini yeniden kızın kıyafetine dikmiş ve şüpheli bakışlarla onu süzmeye başlamıştı. Dinkara farklıdır. Mm-mm. Kimberly sandalyesini geri iterek sert plastiğin üzerinden kalkmıştı bile. Seks için para ödemez. En azından ilk başlarda. Delilah aceleyle konuşmaya başlamıştı. Örümcek adam kızlara hayvanlarıyla oynamaları gibi şeyler için para verir. Bilirsin, eğer tarantulaya dokunabilirsen $10. Onun kolunda yürümesine izin verirsen $30. Bunun gibi sapıkça şeyler işte. Hayvanlarıyla oynamak mı? Yo, tarantulanın zehri insanı öldürecek kadar güçlü değildir. Delilah'ın sesi ciddi çıkıyordu. Tarantulalar oldukça utangaç hatta kırılgandırlar. Onlara çok nazik davranman gerekir. Yoksa onları incitebilirsin. Kimberly artık konuşmuyordu çünkü büyük ölçüde ne söyleyeceğini bilmiyordu. Diğer taraftan en sonunda Delilah'ın dili çözülmüştü. İlk başlarda istediği şeyler sadece hayvanlarıyla ilgiliydi ama sonra örümceklerin sadece kollarımda yürümesi yetmemeye başladı. Onları başka yerlerde de yürürken izlemek istiyordu. Besbelli bu onu çok azdırıyor olmalıydı. Sonra başka şeyler de istemeye başladı. Her kızın yapmak için çok da hevesli olmayacağı şeyler ama çok iyi para ödüyordu. Çok iyi derken, elle tatmin için 100, ağızla tatmin için $150. Eğer örümceğin izlemesine izin verirsen $200. İzlemek mi? Kafesin içinden elbette. Demek istediğim dikkatini ona veremeyeceğim bir tarantulanın ortada dolaşmasına müsaade edemezsin. Ona basıp ezme ihtimalin çok yüksek olur. Hep böyle bir şeyden korkmuşumdur diye mırıldandı Kimberly. Ne zaman artık her şeyi duymuş olduğunu düşünse sapık biri çıkar ve bu düşündüğünün doğru olmadığını kanıtlardı. Tamam, sen ve Dinkara arasında küçük şeyler dönüyor. Kimberly kızın dövmelerine yeniden baktı. Dürüst olmak gerekirse, siz ikiniz birbirinizi tamamlıyor gibisiniz ve onun iyi de ödeme yaptığını söylüyorsun. O zaman neden buradasın? Delilah uzaklara baktı. Konuşkan hali kaybolunca, sessizlik ülkesine geri dönmüşlerdi yeniden. Bir takım şeyler yanlış gitti dedi en sonunda mırıldanarak. Şaka yapıyorsun. Hadi ama gece uzun sürmeyecek. Neden beni görmek istedin? Kızın dudakları titredi. Ginny yüzünden, Ginny Jones. Onunla birlikte gitti ve gittiğinden beri kimse onu görmedi. 5. ayrımın sonu, sayfa 49. Devamı, 6. ayrımda.